Ayrım 13. Kadınlar içeri giremeden tekrar yerlerine dönüp yattılar. Sabah curcuna ile uyanıldı. Yataklar toplanıp yüklüklere dizildi. Çorbalar kaynatılıp sofralara konuldu. Mehmet bu sefer uyanık davranmış, kahvaltıdan önce Arsin'e de fazladan bir kaşık ayarlamıştı. Al bak, bu sefer senin kaşığını önceden ayırdım. Sağ ol arkadaşım. Çorbalarını içtikten sonra Mehmet anasının yanına vardı. Anacığım, alıtaları bu sefer evin arkasındaki bahçeye götürsem, Arsin ile beraber bırakıp gelsek olur mu? Onların ne zaman yola çıkacakları belli olmaz. Ne olur ana, ne olur. Hem anasından müsaade almamız gerekir. Arsin anasına diyecek. Nana, çocukların birlikte koyunları gütmesine izin verdi. 8 yaşındaki Mehmet ile 11 yaşındaki Arsin, alıtaları bahçeye sürerlerken Arife ana arkalarından bağırdı. Dikkat edin, ırmağa düşmeyin. Tamam ana, hemen gider gelirik. Nana, Agop ve diğer misafirler defalarca gelip Gazer'in durumuna baktılar. Değişen bir şey olmamıştı. Hala akşamki gibi aygın baygın yatıyordu. İbiş Hoca haşlanmış et suyu hazırlatıp ağzından bir miktar içirmeye çalıştı. Sıhhiye Ahmet yeni bir ilaç içirdi ama durumu değişmedi. Ahmet Onbaşı, "Hocam ne olacak bu adamın durumu? Artık yola çıkmalıyız. Bu vaziyette Gazer gidemez. Onu almadan da gidemeyiz. O zaman bir gün daha bekleyin. Bakalım ne olacak." İster istemez yolculuk ertesi güne ertelenmişti. Koyunları bahçeye bırakan Mehmet ile Arsin eve döndüler. "Babam hasta yatıyor. Gel bakalım iyi olmuş mu? Hadi bakalım." Gazer'in yatmakta olduğu odaya girdiler. İbiş Hoca ve Sıhhiye Ahmet yanında oturuyor, Gazer'in sadece soluk alıp verişi duyuluyordu. Bir müddet beklediler, baktılar. Hoca, "Haydi çocuklar, dışarı çıkıp oynayın. Daha iyi olmadı." Arsin, "Ne zaman iyi olur efendim?" "Bilemiyorum, yakında iyi olur, merak etme." Çocuklar birlikte dışarı çıktılar. Mehmet Arsin'e sordu. "Baban niye hasta oldu?" "Bilmiyorum. Üşüttü herhalde. Bir de çok üzüldü." "Neye üzüldü?" "Buralardan gidişimize." "Nereye gidiyorsunuz?" "Bilmiyorum. Çok uzaklara, uzak yerlere." "Gitmeyin, burada kalın. Hoca babam, köyümüzdeki emmiler size koyun verir, deve verir, yaylaya çıkarız, size de ev yaparız. Zaten bizim her şeyimiz vardı. Öyleyse neden gidiyorsunuz?" "Bizim bazı akrabalarımız Devlet-i Ali Osmaniye karşı mı gelmişler, ne yapmışlar? Padişah Efendimiz de bize kızmış. Onları daha kötü yerlere göndereyim de akılları başlarına gelsin," demiş. "Hoca babam Padişah Efendimiz'e gitse, bunlar sizi seviyorlar, kusurlarını bağışlayın dese, o da sizi affeder, gitmezsiniz." "Olmaz, hem senin baban padişahı nereden tanıyacak?" "Hoca babam bütün büyük adamları tanır. Kadıları, kaymakamları, jandarma çavuşlarını, hatta Mustafa Kemal'i." "Padişah Efendimiz'i tanımaz, bulamaz. O çok uzaklarda, ta İstanbul'da yaşıyor." "İstanbul çok mu uzak?" çok uzak, çok. Toroslardan, Kayseri'den de mi uzak? Hepsinden daha çok uzak. Aralarında samimiyet ve kaynaşma başlamıştı. Mehmet onu köyün öteki çocuklarıyla tanıştırdı. Onlar önce Arsin'e bön bön baktılar, biraz sonra alıştılar. Oyunlarına aldılar, koştular, oynadılar. Öğle vakti olunca Halil İbrahim'in anası Topal Ayşe'nin ekmeklerinin üzerine sürdüğü toz şeker atılı öğle yemeklerini yiyerek karınlarını doyurdular. Hep beraber bahçede otlayan koyunları ırmaktan sulayıp geldiler. Gazer o akşam da kendine gelememişti. Sadece su istediğini bildiren birkaç el hareketi yapabilmişti. Bu durumda yola devam etmesi mümkün değildi. Ahmet Onbaşı endişeliydi. "Hocam, bu durumda Gazer'i götürmemiz mümkünatsız." "Evet, öyle görünüyor. Bu durumda ne yapacağız?" "Götürmeyeceksiniz, burada kalacak, biz ona bakacağız." "Peki sonra?" "İyileşirse bir yolunu bulur salarız." "Ama adam eksik. Vardığımız yerde bu adam nerede diye bize sormazlar mı? Ne diyeceğiz?" "Durumu anlatırsınız. Ben de Everek'e, kumandana bildiririm." Gazer'in yakınları bir gün daha beklemek için yalvardılar. 2 günlük gecikme onbaşının işine gelmiyor, kabul etmiyordu. İbiş hocanın rızası ile zoraki razı oldu. Sabah olduğunda Gazer biraz daha kendine gelmişti. Lakin henüz kalkamıyordu. Birazcık konuşabiliyordu. Bu durumda yola çıkmak istese bile hocanın göndermeye hiç niyeti yoktu. İbiş hoca akrabalarını hastanenin yanına çağırdı. "Gazer Efendi'yi bu vaziyette gönderemem. Onbaşı'dan aldığımız süre yarın sabah doluyor. Siz yola çıkarsınız. O bizim misafirimiz olur. Ona bakar besleriz. Hayırlısı ile daha sonra arkanızdan yollarız." "Biz ne yaparız onsuz? Kim bakar, kim korur bizi?" Ağlayarak yatmakta olan kocasının üzerine kapandı. Agop, "Çekil bre kadın, öldürecek misin? Ben bakar korurum sizleri, o gelene kadar merak etmeyesin. Gözünüz arkada kalmasın, bizim için Tanrı misafiri kutsaldır. Hoca efendi doğru söyler, hasta hasta yola çıkmamalı." Hasta yatağında Gazer fısıltı halinde, "Agop, çocuklarım sana emanet, göz et, koru onları. Sağlığıma kavuşursam ben gelir sizi bulurum." Karar verilmişti. Gazer kalıyor, göç konvoyu ertesi sabah kesin olarak hareket ediyordu. O gün kadınlar, ertesi gün gidecek olan misafirler için taze bazlama, yoğurt, çökelek, çocuklara süt gibi yolluk hazırladılar. Onlara son görevlerini yapmak istiyorlar, mahcup olmak istemiyorlardı. Kesin gidiş kararını Mehmet'le Arsin'de duydu, çok üzülmüşlerdi. "Mehmet, biz yarın sabah gidiyoruz." "Biliyorum, duydum. Keşke gitmeseydiniz." "Mecburuz ama babam burada, sizde kalıyor. İyi olunca o da yanımıza gelecek, bizi dayım götürecek." "Merak etme, ben babana bakarım. Aşığını yemeğini götürürüm, abdest suyunu ılıtırım." "Benim babam abdest almaz." "Niye?" "Biz Müslüman değiliz, Hristiyanız." "Arsin, yoksa siz gavur musunuz?" "Gavur da değiliz." "Hristiyan ne demek?" "Bak anlatayım. Bir zamanlar çok önceleri Yüce Tanrı bizden önceki o zamanın adamlarına bir peygamber göndermiş. Bildim, Efendimiz Hazreti Muhammed. Yok, o değil İsa, İsa peygamber. İsa peygamber o zamanki kötü insanlara nasihat vermiş. Çocukları öldürmeyin, birbirinizin dükkanından malları çalmayın. Başkalarının koyunlarını ve atlarını da ve İsa peygamber ölmüş. Tanrı başka bir peygamber daha göndermiş. Onun adı da Hazreti Muhammed. O da aynı şeyleri söylemiş. Sizinkiler de ona inanmış. Eski padişah efendimiz ölmüş, yerine oğlu ya da kardeşi padişah olmuş gibi mi? Hah, onun gibi bir şey. Öyleyse gavur kim? Bilmiyorum ama çok kötü adamlar herhalde. Gavur olmadığına çok sevindim. O gün yine mahallenin çocuklarıyla birlikte oynadılar. Gece analarıyla beraber aynı odada yattılar. Sabah erkenden göç kafilesi hazırlandı. Köylüler malzemeleri ırmağın öte tarafına geçirip konvoyu yolcu edeceklerdi. Yolcuların hepsi gelip hasta yatmakta olan Gazer ile helalleştiler. Ardından da misafir kaldıkları evleri evdeki insanlarla vedalaştılar, konvoy toplandı. İbiş Hoca, yolunuz açık olsun, sadık tebaamızın evlatları. İnşallah yeni yerinize kazasız belasız ulaşırsınız. Burada kalan arkadaşınızı merak etmeyin, güle güle gidesiniz. Mehmet, iki gündür alıta koyunları uzaklara götürüp otlatma işinden kaytarmıştı. O gün anası erkenden azığını hazırladı, halı çantasına koydu, ekmek, yumurta, büyükçe bir pestil. Göç kafilesi tam hareket etmek üzereyken Mehmet de koyunları dışarı çıkarmıştı. Gerçi Arsin ile akşamdan vedalaşmıştı ama onu dayısı Agob'un yanında görünce dayanamadı. Kafilenin yanına vardı. Arsin! Arsin! Arsin de dayısından ayrıldı, Mehmet'e doğru koştu. Kucaklaştılar. Türk, Ermeni bütün kalabalık onları izliyordu. Mehmet halı çantasından beze sarılı pestili çıkardı. Al şunu, yolda acıkınca yersin. Arsin önce tereddüt etti, sonra titreyen ellerle pestili aldı. Biraz bekle, geliyorum. Koşarak konvoydaki kağnılardan birinin yanına vardı. Malzeme denklerinin arasından çaputa sarılı bir şey çıkardı. Getirip Mehmet'e uzattı. Al, bu da benden sana yadigar olsun. Tekrar kucaklaştılar. Hoşça kal, yolun açık olsun. Ahmet onbaşının sesi duyuldu. Haydin arkadaşlar, gidiyoruz. Kafile hareket etti. Kağnı gıcırtıları, atların, öküzlerin ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Mehmet giden insanların ardından bir müddet baktı. Sonra dönüp dağılan koyunları topladı. Deve taş mevkiine doğru oraya varıp koyunlar otlamaya dalınca çantasından Arsin'in vermiş olduğu şeyin ne olduğunu merak ederek açıp baktı. O da ne? Bu çok güzel bir topaçtı. Etrafı pembeli, mavili renklerle boyanmış bir topaç. Yanında ipi de vardı. Çok sevinmişti. Geçen kış şehirden böyle bir topaç getirmişlerdi. ama onu kaybetmişti. Bazen arkadaşlarının topacını döndürmek istiyordu ama ona her zaman vermiyorlardı. Lakin bu hepsinden güzeldi. İyi saklamalı, korumalıydı. Üstelik yadigardı. İpini sararak çayırların üzerine atıp denemek istedi. Olmadı. Zaten çayırda dönmezdi. Geri çantasına koydu. Akşam eve varınca kimsenin bulamayacağı emin bir yer düşünmeye başladı. Orada saklayacaktı. Akşam eve geldiğinde evi ıssız ve sessiz buldu. Kalabalık dağılmış, kendi aile efradından başka kimse kalmamıştı. Bir de Arsi'nin babası Gazer Efendi. Koyunları yerine sürüp sessizce yukarı çıktı. Anası durgunluğunu fark etmişti. "Ne o paşam, yoksa arkadaşının gidişine çok mu üzüldün?" "Çok üzüldüm ana. Ne yapalım oğlum, gitmeleri gerekiyormuş. Onlar gavur değilmiş, biliyor musun?" "Ben sana daha önce bunu demiştim. O zaman inanmadıydım ki." "Ne zaman inandın?" "Arsi'ne sordum." "Vay hınzır vay, utanmadın mı sormaya?" Mehmet yemekten sonra babasının bulunduğu aşağı odaya indi. Odada köylülerden birkaç tanıdık vardı. Hoca oğlunu görünce, "Hayrola oğlum, bir şey mi diyecektin?" "Arsi'nin babasına bakacaktım, iyi mi oldu diye. Yanında Sıhhiye Ahmet emmin var." "Maksudoğlu, Memecan, biliyorsun, Gazer Efendi hasta, rahatsız etmeyesin." "Etmem ama oğluna söz verdim bakarım diye." Hoca, "Pekala git bak ama ikide bir yanına girip huzursuz da etme adamcağızı, tamam mı?" "Tamam, sağ ol hoca babam." Oturma odasından çıkarak hastanın yattığı odaya girdi. Sıhhiye Ahmet, "Hayrola Mehmet, niye geldin buraya?" "Hasta yatan emmiye bakacağım." "Merak mı ettin?" "Evet, merak ettim. Hem de söz verdim oğluna." "Ne sözü verdin?" "Babana bakarım, aşını ekmeğini getirir, iyi ederim diye." "Ha, tamam, benim de zaten senin gibi bir yardımcıya ihtiyacım vardı." Sıhhiye Ahmet, Mehmet'in saçlarını okşadı. "Aferin lan, sen adam olacaksın," diye iltifat etti. Gazer yatağa oturtulmuş, sırtına birkaç minder konmuştu. "Kim bu çocuk?" "Bizim Hoca Efendi'nin son oğlu." "Adın ne senin?" "Mehmet emmi." "Demek bana bakmaya niyetlisin." "He, oğlun Arsi'ne söz verdim. Seni iyi edip onun yanına salacağım. Her emir ve görevi tutacağım. Sağ ol Mehmet. Seninle iyi arkadaş olacağız. Ben her gün yanına gelirim. Canın ne istiyorsa söylersin. Anama hazırlatır getiririm. Tamam mı?" "Tamam, tamam, söylerim." Odadaki büyükler, "Fazla durup kafasını ağrıtma," dediler. "Şimdi ben gidiyorum. Sonra gene gelirim. Güle güle." Ertesi gün İbiş Hoca Evere'ye bir atlı göndererek komutan Haluk Bey'e, "Marangoz Gazer'in hastalanarak göç konvoyundan ayrılıp kendi yanlarında kalmakta olduğunu bildirdi. Kumandan bu habere sevinerek hocaya teşekkür etmiş, baki selamlarını yollamıştı. Hastaya özenle bakılıyor, sabahları et suyu ve sıcak çorba bizzat Sıhhiye Ahmet ve İbiş Hoca tarafından içiriliyordu. Bu arada Mehmet hiç fırsat vermiyor, her gün birkaç kez yanına girip çıkıyordu. Lüzumlu lüzumsuz bazı şeyler alıp geliyordu. 20 gün kadar sonra Gazer ayağa kalktı. Ayakta gezer, bazı şahsi ihtiyaçlarını kendi giderir oldu. Bu duruma hem kendisi hem de ona hizmet edenler çok sevinmişlerdi. Artık dışarı çıkabiliyor, hoca ile birlikte kısa gezilere çıkıyordu. İbiş hocanın önemli bir işi çıktığında yanında mutlaka bir görevli bırakıyor, ondan sonra evden ayrılıyordu. Yine kış gelmiş, her tarafı kar kaplamıştı. Marangoz Gazer, usta misafir olduğu eve fazla yük olduğunu düşünerek, Tomarza'da bıraktığı evine dönüp bahara kadar orada tek başına kalmayı hocaya teklif etmiş, hoca bu teklife çok sinirlenmişti. ''Sen ne dersin Gazer Usta? Yoksa hürmetimizden, hizmetimizden hoşnut değil misin? Seni tek başına bir eve göndermekle mahpushaneye kapatmanın farkı nedir? Bilirim, sıkılırsın ama bizimle bazı şeylere katılır, vakit geçirirsin. Sakın ha bir daha aklından gitme, ayrılma fikri geçmeye.'' Bunun üzerine Gazer özür dilemiş, sesini çıkaramaz olmuştu. Oyalanacak bir şeyler olmalıydı, yaşadığı ortama uyum sağlamalıydı.